Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Bir Nefes Saat programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Numan Nurullah Haraz ve programı sunan, programı aslında taşıyan, yüklenen hocam, doçent doktor Fırat Erdoğan. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Umarız sıhhatle ilgili, sağlıkla ilgili programı dinliyorsunuz ama böyle bir probleme sahip değilsinizdir. Sadece bu programı faydalı olması açısından, ileride lazım olur açısından dinliyorsunuzdur. Kıymetli dostlar, farklı bir konseptle bu programı icra edeceğiz. Basında çıkan sağlıkla ilgili haberlerden yürüyeceğiz inşallah. Ben bu haberlerden kısa anekdotlarla hocama soru soracağım. Hocam da bu haberlerle alakalı yorumları yapacak inşallah. İnşallah. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Hamdolsun, teşekkür ediyoruz. Siz de iyisiniz inşallah.
Allah razı olsun, çok teşekkürler. Hocam son zamanlarda özellikle çocuklarla alakalı bir haberlere yoğunlaşmış oldum. Son zamanlarda çocuklarla ilgili çıkan sağlık haberlerle ilgili sizlere sorular soracağım. İnşallah sizler de yorumunuzu almayı düşünüyorum.
İnşallah.
Tekirdağ'da bir okulda menenjit salgından ziyade bir çocuğumuzda evet menenjit vakası tespit edildi. Bizim insanımızda böyle bir vaka tespit edince anında bütün okula aşı yapma gibi bir girişimde bulunmuşlar.
Aşı değil, o konuca evet. Antibiyotiktir muhtemelen.
Evet.
Şimdi şöyle arz edeyim. Menenjit nedir? Menenjit beyni saran zarların iltihabıdır. Genetik özelliği, kalıcılığı, kişiden böyle torunlarına geçme falan gibi bir şey söz konusu değildir. Bu soru bize çokça sorulur. İşte menenjit testi yaptıralım mı konusu tartışılırken, efendim benim babam da menenjit olmuştu, şöyle şöyle problem yaşamıştı gibi ifadeleri, böyle bir şey yoktur. Tamamen mikrobik bir hastalıktır. Bulaşma ve başlangıç aşamasında basit nezleden hiçbir farkı yoktur. Öyle gibi başlar. İşte biraz üst solunum enfeksiyonu şikayetleri, biraz ateş, biraz baş ağrısı, bazen kusma, bazen işte görmeyle ilgili problemler falan başlar işin başında. Bir müddet sonra bu hastanın sağlık durumuna, bağışıklık durumuna, o anki stres durumuna vesairelere bağlı olarak vücudun verdiği yanıtla da ilintili ve mikrobun da gücü, kapasitesi ve miktarıyla da ilgili olarak bir hastalık tablosu oluşur. Menenjit olduğunuzda en sık olarak yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma bir arada görülür. Aslında muayene ile kolaylıkla tanı konur. Tanı konur demeyeyim ama tanıdan kolaylıkla şüphe edilir. Ama tanıyı kesinleştirmek için belinden su almak denilen işlemin yapılması gerekir. Bu da beynin de içinde doluşup omuriliğin civarında aşağıya kadar inen sıvının kolaylıkla alınır bu kalça kemiği civarından, hizasından yaklaşık olarak. İncelenmesiyle kesin tanı, kültürünün de üremeyle sonuçlanması %100 tanı halini alır. Menenjit yapan mikroplar evvelden yaş gruplarına göre değişmekle birlikte hemofilus influenza tip B, streptokokus pneumonia gibi mikroplar idi. Ancak son yıllarda bu mikroplara karşı aşıların rutin aşılama programına eklenmesi nedeniyle bunlar sıklık olarak daha az görülür. Hatta görülmez hale geldi. Yani bizim gibi hani daha yaşı çok ileriye gitmemiş hekimlerin bile mesleğe başladığımızda gördüğümüz menenjit sayısıyla şimdi şüphelendiğimiz menenjit sayısı arasında oldukça fark var. Yani ciddi rakamlarda azalma var. Böyle olunca normalde daha alt sırada gözüken, normalde diyelim %2-3'ten sorumlu olabilecek bir mikrop, üsttekilerin elenmesiyle menenjitlerin en sık sebebi haline geliyor. Ama burada falanca mikrobun sık görülmesi değil, burada üsttekilerin elenmesi ana sebep. Bunlardan da biri meningokok dediğimiz mikrop.
Evet.
Bu meningokok menenjit yapar ama bunun ötesinde meningokoksemi diye bir tablo yapıp çok şiddetli fulminan seyirle maalesef hastayı tanı koyduğunuz anda kaybettirecek kadar hızlı ilerler. Esasında meningokokları sağlıklı, hiçbir problem olmayan bireylerde genelde hastalık yapmadığı bilinir idi. Özellikle işte bir kafa travması geçirmiş, beyin omurilik sıvısı dışarıya akan, bir sebepten dalağı alınmış, bir sebepten bağışıklığı baskılanmış kişilerde özellikle risk ihtiva eder idi meningokoklar. Bunlar için uzun yıllar uğraşılarak bir aşı geliştirildi. Bu aşı daha sonra birçok dünyada birçok ülkeye yayıldı. Hatta rutin aşılama programına alalım iddiaları da var. Bu konu hala Sağlık Bakanlığı ve ilmi mecralarda tartışılır. Ne yapacağımıza çok karar vermiş durumda değiliz. Hükümet politikası olarak da bunlarda. Bu meningokokun yalnız enteresan bir özelliği vardır. Çok şiddetle bir yüksek oranda bulaşır. Bulaşır hasta olduğunuzda da maalesef öldürücülüğü yüksektir. Hı hı. Sekel bırakma oranı yüksektir. Sağırlık, körlük, işte sarı hastası yapabilir. Çok küçük bebekte zihinsel gelişimi bozabilir. Hastalık dediğim gibi direkt öldürücü de olabilir özü itibariyle. Bunlarda bir profilaksi, koruma uygulaması vardır. Ben birkaç kez benim de başıma geldi. Acilden hasta başvurdu. Şiddeti başarısı nedir? Menenjit midir? O sırada vücudunda küçük küçük benekler, toplu iğne başı kadar pembelikler çıkar. Peteşi deriz buna. İşin biraz daha kötüye doğru gittiğini aslında alamettir. Hı hı. Bunları görürüz. Bir panik halde yani meningokok sebebi olmasın diye düşünürüz. Ama laboratuvarlar falan alınır ama onlar çıkana kadar zaten hasta ya iyiye ya kötüye dönmüş olur. Hı hı. Ama biz bu sırada hastaya yoğun bir şekilde müdahale etmiş bulunuruz. Serum takmışızdır. Belki solunum durdu. Ağızdan ağıza solunum desteği sağladık. İşte şu müdahaleleri yaptık. O sırada sağlık ekibine de mikrop bulaşabilir. Aile fertlerinin tamamına bulaşabilir. Böyle olduğu için bir hastaya menenjit, meningokok tanısı koyduğunuz hatta şüphesi bile varken bütün o çevrede temas etme ihtimali olan herkes kese bir doz antibiyotik uygulanır. Bu eskiden hani kapının önünden geçene verelim risk almayalım tarzı davranılırdı. Son yıllarda işte şu kadar süre aynı odada kalmış, aynı kapalı ortamı paylaşmış kişilere yapılsın. Sağlık personelinde de işte böyle nefesi durmuş artık öldü ölecek koma aşamasına gelmiş müdahaleyle geri gelmiş hastalarımız olur. İşte böyle ağızdan ağza solunum yapmak gibi hastanın kanının hekimin elindeki bir kesikten bulaşması gibi durumlarla sınırlayalım diyen görüşler daha hakim.
Siz hangi görüştesiniz?
Şu anda biz hala eski usul kapının önünden geçene veriyoruz bu tedavi.
Yani mikrop bu meningokok dediğimiz...
Meningokok mikrobu bulaşmışsa...
Uçuyor mu kaçıyor mu hocam? Nasıl
her şekilde. Mesela? En büyük oranı üst solunum yolundan aerosol şeklinde damlacık enfeksiyonlarında. Yani basit nezleden hiçbir farkı yok dediğim gibi başlangıcında. Hı-hı. Böyle durumlarda hasta yakınlarına şunu diyemiyorsunuz. Evet sizin çocuğunuzun sınıfından bir çocuğumuz Hı-hı. meningokok semi sonucu kaybedilmiş. Hı-hı. Sizinkisine büyük ihtimalle bulaşmamış. Hiçbir şey yapmayın.
Diyemiyorsunuz.
Bunu da deseniz küçük ihtimalle ne olacak diyecek hasta.
Büyük bir risk almış
olursunuz. Böyle olunca bu yapılan uygulama tahmin ediyorum çocuklar aşılanmış değil de çocuklara antibiyotik verilmiştir. Hı hı. Tek doz antibiyotik uygulaması yeterlidir. Yetişkinler için tableti, küçükler için şurubu, iğnesi affedersiniz iğnesi var. Hı hı. Birkaç uygulama vardı. En basit bu tek doz uygulamayla bitiyor. Ben iki kez kullanmıştım vardır asistanlık yıllarından. Hı hı. Yani risk almamak adına yapılıyor. Hı hı. Fakat bunlar biraz gündeme ben açıkçası kasıtlı olarak da geldiğini düşünmüyor değilim. Yani meningokok aşısı şu an itibariyle devlet eliyle yapılıyor. İnsanlar evet. ücreti mukabili kendileri alıp yapıyor. Böyle bir ticaret var ortada. Hı hı. Bu tip haberler biraz üstten giderse satışları artıyordur tahmin ediyorum. Hı hı. Hani bunlar gizlensin kapatalım bu önemsizdir demiyoruz ama bunu böyle yapmamak lazım. Bunu sağlık otoritesi, ilmi otoriteyle bir araya gelip arkadaş bu memlekette bu hastalık bir sağlık problemi midir? Biz hı hı. buna engel olmalı mıyız? Buna aşı yapmalı mıyız? Aşının koruyuculuğu nedir? Ayrıca o ciddi sorundur meningokok aşısı için. Yöresellik esastır. Adam üretmiş İngiltere'de, Amerika'da kendisinde sık görülen suçlar için bizde ne kadar etkilidir? Son bir yılda ne durumdayız? Bunda ben, Sağlık Bakanı, işte üniversite rektörü, tıp fakültesi dekanı hiç kimsenin kendiliğinden oturup konuşmaması lazım. Konuşacak adamın masaya kağıdı koyması lazım. Hı hı. Geçen yıl 18 tane meningokok tespit ettik. Garantiydi. Bunlar şu alt gruplara mensup idi. Aşıyı yapsaydık şu kurtulacak, bu gene kusur kalacaktı. Ya bir can bile kıymetli. Herkese yapalım muhakkak. Buna bir Amen. Şey dediğimiz yok ama sınırsız bir sağlık bütçesi ve sınırsız sağlık imkanlarıyla çalışmıyoruz. Hı. Burası için gökten para da yağmayacak Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine. Bu kadar çocuğa aşıyı yaptığımız zaman bu para kızamık aşısının bütçesinden düşülecek. Hı. Hastanelerin bütçesinden düşülecek. Öbür tarafın astarı yüzünü kurtaracak mı? Buna bakmak lazım. Dediğim gibi hiç kimse konuşmamalı. Herkes belgeyle kanıtla konuşmalı ve bunu işte Sağlık Bakanlığı konuşmalı, üniversiteler konuşmalı, Maliye Bakanlığı konuşmalı, sahada çalışan hekim arkadaşlar konuşmalı ama tez vakitte bunun hakkında artık bir konsens oluşturulmalı gibi geliyor bana. Yani bu haber çıktı. Firmanın satışları epeyce artmıştır eminim ki. Yani. Bu biraz da yayılırsa daha da artar. Ya evet herkes korkuyor, herkes yaptırıyor ama bu işin sonunda iş değil. Yani bu kadar çok aşı niye yapıyoruz diye de soruyoruz bazen.
Hocam menenjit aşısıyla paralel olduğu için bunu da burada sormak istiyorum. Hac ve umreye gitmek üzere olan yolcularımız var. Bunlara işte seyahat acentelerinin yaptırmanız gerekenlerde bir listesi oluyor. Bu listenin başlarında da işte menenjit aşısı direkt yönlendirme var.
Bu aşı normalde evet. bahsedilen. Şimdi eskiden bu aşının büyükler için, yetişkinler için olan bir formu var idi. Hacca gidenlere de mutlaka yapılıyordu. Yapılmasına tavsiye ediyorduk. Hı-hı. Yani bu bilinen bir şey. Daha sonra yeni çıkan menenjit aşısından kasıt bu aşının çocuk yaş grubuna uygulanabilir formu icat edildi diyelim. Hı hı. İşte polisakkariden konjugeye geçildi. 2 yaş altına da aşı yapılabilir hale geldi. Asıl riskli gruplar bu aşıdan istifade eder hale geldi. Mevzu o yüzden gündeme çokça geldi zaten. Esas olarak bu meningokok aşısını dünyada İngiltere ve sömürgeleri çok yapar idi. Hali hazırdaki modern sömürgeleri buna dahil kastetti. Bir de Suud yapardı. Suud'un bir haklılık payı vardı. Çünkü hayatın olağan seyrine aykırı bir şekilde Zilhicce ayının 9. 10. gününde 3 milyon kişi çok küçük bir alanda toplanıyor. Doğru.
Evet.
Burada bir tane meningokok mikrobu taşıyan insan olsa 3 milyon kişiden bahsediyoruz.
Evet.
Aynı tuvaletler, aynı mutfaklar, aynı ortamlar. Bu yüzden bu tip ortamlarda, hac gibi ortamlarda mutlaka yapılsın deniyor. Eskiden de böyleydi. Askeri ortamlar, kışlalar, yani insanların çok fazla sayıda çok küçük alanlarda biriktiği yerler, yurtlar, kampüs ortamları gibi yerlerde yapılması uzun yıllardır tartışılır. Ama bir ikinci bilgi mesela konuya eğilince ortaya çıkmaya başladı böyle işler. Meningokok aşısına bağlı, meningokok mikrobuna bağlı hastalıklar bir çocuk yaş grubunda ciddi yıkıcı oluyor. Hı-hı. Bir de kampüs çağı diyoruz. 15-21 yaş grubu için ciddi risk oluşturuyor. Ama uzun yıllardır araştırmalar yapılmış. Türkiye'de kampüs çağı salgınları aslında görülmüyor. Hı-hı. Yani bizdeki mikrop paterni farklı. Hı-hı. Şimdi düşünün bu kadar yani. Amerika'da en çok üniversite çocuklarını koruyalım diye bu iş yapılırken Türkiye'de böyle bir şey yok. Ve oradaki aşıyı buraya aynen uygulamanın bir manası yok. ABCY W135 olmak üzere 5 formu var. İşte aşı 4'üne karşı yapılıyor. B salgınları yapan form. B aşının içinde yok. Türkiye'de W135 ne zaman görülüyor? Bunların hepsi dediğim gibi bilimsel verilerle konuşmak lazım.
Evet.
Ama bizde maalesef magazin basınında konuşuluyor. Çok kıymetli bir aşı yapılmadı. Gördünüz mü? Bak bir çocuğumuz öldü gibi lanse ediliyor olay.
Evet.
Böyle değil. Yani gerekiyorsa yapalım ama bunu doğru düzgün konuşup yapalım.
Hı-hı.
Hacca giderken yaptıralım mı? Evet, hacca giderken yaptırın. Ümreye giderken yaptıralım mı? Burada yine artıları eksileri bir araya getirip düşünmek lazım. Yani bundan 15 yıl evvel biz mesleğe yeni başladığımız zamanlar, yani çocuk uzmanı olarak başladığımız zamanlar, yanlış hatırlamıyorsam rutin yapılan aşı sayısı 5 veya 6 idi. İşte ikişer üçer doz yaptığında 13-14 tane iğneyle bir çocuk bütün sağlık aşılarını tamamlıyordu. Şu anki aşı programımızda 21 tane aşı yapıyoruz. 13 tane de özel aşı teklif ediyoruz. Bu markalara göre bu söylediğim rakam 1-2 fazla ya da eksik olabilir. Kişisel özelliklere göre değiştirir. Prematürü ise 5 dozda işte RSV aşısı yapıyoruz. Kronik akciğer hastasıyla her sene grip aşısı yapıyoruz bir de bunun üstüne. Olay korkunç bir rakama geliyor. Böyle olunca da ya arkadaş 10 sene evvel işte 10 tane aşıyla büyüyüp giden sağlıklı nesil, şimdi 34 aşıyla büyüyen sağlıklı nesil. Ya bunu da oturup bir konuşmak lazım. Son 10 yılda ne oldu? Tamam, bir Suriyeli muhacir kardeşlerimiz geldi ama bizim için sağlık problemi oluşturmadılar hali hazırda.
Evet.
Bir grup medya ve bir grup insan, STK ne denecekse işte onlara, çok bekledi. Suriyeliler geldi, salgınlarla ölüyoruz biz, bunlar geri gitsin demek için. Hiç böyle bir şey de olmadı. Herkes de biliyor olmadığını. Çünkü adamların savaş zamanına kadarki aşı sistemi bizden aşağı değildi. Evet, son 6-7 yılda aşı olan Suriyeli var mıdır yok mudur bilmiyorum ama onların da bir kısmı elden geldiği kadar kapılarda aşılanıyorlar zaten. O yüzden hani Suriyeli muhacir kardeşlerimizin Türkiye'de ikamet ediyor olması hali hazırda bizim için bir toplum sağlığı problemi değildir. Kişisel sağlık problemidir ama bu bir Avustralyalı'dan da bu gelebilir. Şimdi İngiliz'den de bunlar.
Herhangi bir insanın da gelebilir. Çok
gelebilir. Yani bu sizin temas ettiğiniz şeyle orantılı bir şeydir. Hacca giderken meningokok aşısı olalım mı? Evet, olalım. Ümre'ye giderken soru işareti. Adamına göre cevap vermek lazım.
Evet. Kıymetli hocam, bir kızamık haberi var. O haberden sonra menenjitle alakalı olarak bir soru daha sormuş olacağım ama.
Buyurun.
Bir kızamık aşısını reddeden bir ailenin çocuğu ağır bir kızamık vakası geçiriyor ve ondan sonra hastaneden bu sefer şikayetçi oluyor. Çocuğun velisi. Yani bana düzgün bir danışmanlık verseydiniz ben kızamık aşısını yaptırırdım. Bu nereden gelmiş?
Abi söz veriyorsa ben gönüllüyüm. Gelsin, ben memnuniyetle anlatayım.
Evet.
Şöyle
ama şöyle bir şey oldu hocam ortaya. Yani hani işte aşıya gerek var mı, gerek yok mu diye son zamanlarda haberler de çıkmaya başladı. Birçok aşı insanlar reddetmeye başladı. Hatta sıfır aşı inanışına sahip olan insanlar da var. Büyük ihtimalle böyle bir vaka. Kızamık aşısını olmalı mı idi?
Şimdi şöyle, kızamık aşısı için sorduğunuz kabahat diyeyim Numan Bey.
Evet.
Her aşı için bunu demem ama kızamık aşısı için sorduğunuz kabahat.
Hı hı.
Şimdi aslında bu insanlara da ben kesinlikle bu tarafta değilim. Onu baştan söyleyeyim de. Ama öbür taraftan da değilim. Az önce anlattığım gibi. Yani durduk yere 10 aşıdan 21 aşıya çıkıp da 13'te özel aşıyı vicdani baskı yaparak insanların önüne koyarsanız insanlar da sizi sorgular. Hı hı. Vaktiyle bu memlekette bilmem ne salgınında Sağlık Bakanlığı bir aşıyı herkese yapmaya kalkıştı. Endikasyon dışı olarak. İndikasyon dışı. Hı hı. Benim çocuklarımdan o sırada biri 2 yaşından küçüktü. Kitapta yazıyor bunlar. Yani hiç kimsenin işkembeden konuşmasının manası yok.
Evet.
Sağlık personeli aşılansın. Sağlık personelinin 2 yaşından küçük çocukları da aşılansın yazıyor. Niye? Bu grup için risk faktörüdür. Yapılmış araştırmalar bunu gösteriyor. Başım gözüm üstüne. Güvenilir kaynaktan ben bunu okuduysam ben bunu yaparım arkadaş. Hı hı. Ama niye ise kim dedi bunu anlayamadık. Herkes bu domuz gribi miydi, kuş gribi mi hatırlamıyorum. Öyle gruplardan biri. Sonunda işte hükümet yetkililerinden biri çıkıp ben bu aşı olmam arkadaş diyene kadar insanlara tırnak içinde mahalle baskısı yapıldı. Sen nasıl? Ya niye olayım? Yani ben 40 yaşında sağlık işte boyu posu müsait, sigara içmeyen, risk bro. Ben olmayayım, ben niye olacağım bunu? Hayır, sen de olacaksın. Hı hı. Sebep, arkasından bir sebep de ileri getiremiyorsun. Yok çünkü kaynaklarda bunun yeri. İşte bir taraf ifrata kaçarsa öbür tarafın tefrite kaçması çok doğal bir şey bu. Hı hı. Yani bunun bir orta yolu vardır. Memleketin gerçekleri vardır. Bu aşı ölümcül mü, kalımcıl mı? Affedersin, bu hastalık ölümcül, kalımcıl bir hastalık mı? Sekel bırakır mı? Tedavisi mümkün müdür? Hı hı. Çünkü biz tarama testi yapıyoruz yeni doğan bebeklere. Şu şu şu hastalıklara bakıyoruz. Ya bir de falancaya baksak, ya bir de falancaya bakalım ama bu dediğim gibi bize ciddi iş yükü, ciddi maddi külfet getirecek. Ve bu hastalığın tedavisi yok dünya üzerinde. Bu tanıyı koysanız ne yapacaksınız çocuğa? Hiçbir şey yapmayacaksınız. O zaman bu tanıyı koymayın arkadaş siz. Bu tanıyı koymayın. Aynı şekilde falanca mikrop insanlarda hastalık yapıyor. Doğru. Bu hastalığın tedavisi var mı? Var. Çok kolay veriyorsunuz bir antibiyotik gidiyorsa. Bunun aşısı konusunda ısrarcı olmayalım. Bunu bir seçenek olarak ama doğru düzgün, tarafsız ve hastanın anlayacağı şekilde. Şu aralar ilaç prospektüslerine dikkat ettiyseniz böyle bir destan gibi bir şey çıkıyor içeriden. Evet. Ama gene de iyi. Yani merak eden en azından anlasın ne oldu. Eskiden kuş kadar küçücük bir yazık olur. İşte karınca duası formatındaydı. Kimse bir şey anlamazdı. Evet. Şimdi de çok abartıldı ama olsun. Yani meraklısı en azından okusun diye. Evet. Bu işi düzgün anlatın. İnsanlar buna karar versin. Bir, burada mutabıkız.
Evet.
Her aşı koşulsuz şartsız dayatılmasın. Aşıların bir önem sıralaması yapılsın. Türkiye şartlarında hepatit B aşısı yapmamak taammüden cinayettir. Kızamık kızamık çık kaba kulak aşısı çok mühimdir. Hı hı. Karma aşısı çok mühimdir. Pnömokok aşısı vakti ile hiç yapılmazdı. Biz isteğe bağlı yapardık. Şimdi pnömokok olsa bir çocuk halihazırda rutin uygulamada yapılıyor. Hı hı. Yani devlet bunu ücretsiz ve zorunlu olarak herkese yapın diyor. Böyle bir aşıyı yapmadığınızda çocuğa aşı olmayan %1'lik bir kitleye denk gelip ciddi risk altına giriyor. Bu aşı hiç yapılmıyor olsaydı ya da devlet arkadaş hastaya bilgi ver istiyorsa yap istemiyorsa yapma diye bıraksaydı ben bunu yapardım. Hı hı. Hatta yapmama lehine bile biraz yontabilirdim meseleyi. Ama rutin yapılmaya başlandığında ben kendi çocuklarıma yaptım. Hı hı. Rutine girdikten sonra doğan çocuklarıma yaptım. Hastalara da tavsiye ettim. Rutinle de yapıyoruz. Hı hı. Ama bir hasta geliyor bize diyor ki arkadaş ben bu aşı işinden midem bulandı benim. Hı hı. Ben bunların hepsini yaptırmak istemiyorum. Ama size de güveniyorum. Ne dersiniz? Ya ben ona o zaman diyorum ki arkadaş hiç olmama ihtimali de var bu çocuğun. Ben bunu bir şekilde bağlamalıyım. Çok hayati aşılar var çünkü içinde. Hı hı. Bakın şu şu şu çok çok önemlidir. Bu nispeten az önemli. Önemsizdir ya da gereksizdir demiyorum. Hı hı. Nispeten az önemlidir. Böyle bir durumda aile en azından dediğim gibi ben kendi çocuklarıma hepsini yaptım diyorum tekrar. Hı hı. Rutinde de yapıyorum diyorum ama hiç yapmayacak aile de bari 3 tane hayati önemi olanı yapayım.
Evet.
Vaktiyle İşte insanlar tetanoz olur. Daha doğum sırasında neonatal tetanozdan çocuklar yeni doğum yapmış hamile hanımlar vefat edermiş. Aynen. Biz böyle bir şey görmedik. Benim annemin okuduğu köy okulunda birkaç ay içinde 50 öğrencili okulda 10 tane cenaze çıkmış. 10 çocuk difteriden ölmüş. O zamanki adıyla kuş palazı. Hı hı. Kuş palazı hastalığının hangi sistemi tuttuğunu ben merak edip yıllar sonra öğrenmiştim. Hiç görmedik çok şükür. Göreni de görmedik. Şimdi çıkıp bu difteri arası gereksizdir diğer adamın aklından şüphe etmek lazım. Hı. Türkiye'de sokakta dolaşan insanların %4'ü hepatit B taşıyıcısıdır. Hepatit B taşıyıcı kişi tarafından kendi hasta olmaksızın piyasaya saçılan bir mikroptur.
Evet.
Çok kolay bulaşır onlarca yoldan. Allah korusun küçük yaşta 3 günlük, 5 günlük, 1 aylık, 3 aylık bebeğe bulaştığı zaman yani
korumasız olan
ölme ihtimali yüksek. Kanser, siroz, kronik karaciğer. Bu aşıyı yapmamak büyük hata. Evet. Arkadaş ben az sayıda aşı yapmak istiyorum diyor aile. Peki hepatit A'yı yapmayalım arkadaş o zaman. Hepatit A normal şartlarda kontrol edilebilir bir hastalık. Hı hı. Bu evet yani aşısı var yapalım korunalım. Bu kanaatteyiz ama hepatit B mi önemli A mı önemli sorusu sorulmaz. Hı hı. B A'dan 1 milyon kat önemlidir. B'yi tartışmamak lazımdır. A'yı tartışalım istiyorsanız. Hı hı. Bunlarla ilgili hepsiyle ilgili anlatacak hikayelerimiz var. Yani. İyi ve kötü bitenler ama kabaca bu aşıları klasifiye edilmeli idi. Hı hı. Hayati önemi haiz olanlar bir tarafa ayrılmalı. Ailelere asla sorulmamalı. Aşı reddi hakkı da verilmemeliydi.
Evet.
Yarın öbür gün bu kızamık aşısı yaptırmama oranı biraz daha artarsa evet. ve biri kızamık olursa hı hı. en çok kime üzüleceğiz Numan Hocam? Hastalıkları sebebiyle aşı olması mümkün olmayan kitlemiz var bizim. Lösemi yani. Hastaları, diyaliz hastaları, işte bağışıklık yetmezliği olan hastalar, kanser tedavisi gören, romatolojik hastalıklardan tedavi gören hastalarımız var. Biz bunları aşılayamıyoruz. Canlı aşı yapmak mümkün evet. değil. Kızamık aşısı bunlardan biri mesela. Allah korusun bir tane kızamık mikrobuyla hasta ölüyor.
Allah korusun.
Yani 4 sene 5 sene aile emek vermiş, hastane uğraşmış, doktor uğraşmış, çocuk eziyet çekmiş. En sonunda tabii ki Rabbimiz lütfetmiş, şifa bulunacak iken hı hı. bir tane kızamık mikrobu çocuk ölüyor, bitiyor.
Evet.
Nasıl oldu bu iş? Eğer toplumun normal olabilir bireyleri kızamık aşısı olsaydı bu grup tırnak içinde amortiden korunacaktı.
Evet.
Ama şimdi burada bir grup sırf medyada duydu. İşte bu malum bir kadıncağız var piyasada çıkıp konuşan sürekli kendisiyle maalesef. İlgili ilgisiz konularda. Evet. Ona uyduk. Günah vebali onun mu? Yok, onun boyunda günah vebali falan yok. Kadın alakasız bir bilim dalında profesör.
Fikrini de söylüyor.
Fikir beyan ediyor evet. ama çocuk hekimi bile değil.
Evet.
Çocuk hekimi değilsen aşı hakkında konuşmayacaksın arkadaş.
Evet.
Ben hiç kimseye anjiyografi yapmıyorum. Bu konuda ukalalık da etmiyorum.
Evet.
Siz bir kardiyolojik doktoruna danışın deyip çıkıyorum işin içinden. Hı. Çocuk beslenmesi ve çocuk aşılarında çocuk doktorları takip etsin.
Evet.
Siz derseniz ki o da profesör canım yapma dedi yaptırmadık. Yarın bu kızamık aşısı toplumsal bir mesele haline geldiğinde hı. maalesef kaybedilecek her çocuktan bu grubun tamamı mesul olacaktır. Hı. Ama bu grubun da dediğim gibi haklılık payını inkar etmeyeyim. Aşı yapalım grubu da işi biraz abarttı gibi geliyor bana.
Maalesef.
Yani kapıdan geçene grip aşısı yapalım. Rotavirüs aşısı da getirtelim. Sarı humma aşısı çıkmış Brezilya. Ya sarı, Brezilya konsolos mu olacak çocuğunuz? Yani evet. sarı humma aşısından size ne arkadaş? Bu raddeye gidince de öbürküler de bu tarafa geldi doğal olarak ama bu iş halk arasında tartışılması uygun olan bir konu değildir.
Hı hı.
Bu iş medyada tartışılması uygun olan bir konu değildir. Bu konuda sağlık otoritesi popülizm yapmadan, ilaç firmalarını zengin etme gayretine düşmeden, hı hı. bir takım fantastik tarikatlara yol vermeye çalışmadan doğru yolu bulmalı. Arkasında ben bu konuda karar vereceğim arkadaşım. Bunu uygulamalıdır. Yurt dışında aşı reddi diye bir olay var. Amerika'da var, İtalya'da var ama nasıl var? Ben çocuğuma aşı yaptırmayı reddediyorum diyor. Peki efendim saygılıyız diyorlar. İmzayı alıyorlar. Hı-hı. Çocuk 7 yaşına geldiğinde de git kendine okul bul diyorlar.
Yani.
Ben senin aşı olmamış riskli toplum için patlamaya hazır bomba olan çocuğunu bu kadar masum içine sokmam.
Ya sen aşı yaptırmamakta serbestsin. Ben de senin okul çocuğunu okula almamakta serbestim.
Yani diyorum. Bu evet. bir risktir. Bu bir kul hakkıdır.
Evet.
Sen keyif için falanca hocaya danıştın. Aşı yaptı. Benim çocuğum aşılıydı ama aşının koruyuculuğu bir miktar kişiden kişiye diziliyor, azalabiliyor yıllar içerisinde.
Evet.
Sen tuttun, kızamık oldun, Allah korusun senin çocuğun, aman Allah hiçbir şey olmasın ama
evet.
öldü kaldı, hasta oldu, bir şey oldu. Herkese saçtın bu mikrobu. Senin böyle bir konforun yok.
Evet.
Benim de yok. Çocuk profesör olmak da önemli değil bu konuda. Şahısların bir önemi olamaz bu konuda. Kurumların hı hı. ve ilmi mecranın bir dediği olmalıdır. Bu her konuda da böyledir malumunuz. Ama biz de bunu medyada işte ağzı olan konuşuyoruz.
Maalesef.
Formatında tartışıyoruz.
Maalesef hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sıhhat programındayız. Programda menenjit aşısı ve kızamıkla alakalı bir haberimizi paylaşmıştım. Kıymetli hocam da bu haberlerle alakalı yorumlarını paylaşmıştı. Şimdi hocam bu ikisini birleştirerek şunu diyorum. Birincisi bu kızamık olan çocuğumuzla alakalı artık ne yapılabilir? Çok ağır bir kızamık vakası geçirmiş, hastaneye kadar gitmiş. Bu ağır bir kızamığın telafisi nedir o zaman?
Şimdi
aşı olmamış.
Öncelikli olarak kızamık kendisi ciddi hastalık oluşturmaz.
Evet.
Kızamık olursunuz, kızamık hastalığı sırasında bağışıklığınız oldukça ciddi baskılanır. Hemen üzerine ikinci bir mikrop daha biner. Kızamığın kendi salt öldürücülüğü değildir bu. Neden oldu? İkinci hastalık. En sık sebep de zatürredir bunlarda.
Hı hı.
Mesela en sık görülen komplikasyonu kulak iltihaplarıdır ama olsanız ne olacak? İşte bir antibiyotik dişi vardır.
Hı hı.
Ama zatürre olduğu zaman çok ağır seyreder. Onun dışında belli toplumlarda özellikle Afrika'da hala en önemli ölüm sebebidir kızamık ve hı hı. eşlik eden hastalıkları. Niye? Çünkü beslenme yetersizlikleri, aşılanmanın eksiği, vitamin eksikliklerinden dolayı da olur. Bir çocuk kızamık olarak bize başvurduğunda 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında bir çocuğa kızamık tanısı koydu isek öncelikli olarak bu çocuğumuza tedavi vermiyoruz. Bunu takibi alıyoruz. Kitap bilgisi A vitamini verilmesinin kısmen fayda edeceği yolunda ama ondan sonra duruyoruz. Semptomatik davranıyoruz. İşte ateş çıkarsa ateş düşürücü veriyoruz anlamında.
Hı hı.
Ve sonra sıkı takip ediyoruz. Ne bekliyoruz? Bir kulak iltihabı olabilir. Bir zatürre olabilir. Zatürre olursa ölümcül gidebilir.
Hı hı.
İlerleyen, çok ilerleyen dönemlerinde beyin iltihabına neden olabilir. Artık kızamığın tutacağı birçok organa ait komplikasyon vardır. Bunları takip ediyoruz. Hı hı. Yani çocuk bize öksürükle mi geldi, kalp çarpıntısıyla mı geldi, nöbet geçirerek, havale geçirerek mi geldi, onlara bakıp onları tedavi ediyoruz. Hı hı. Bunlar kontrol altına alınırsa netice şiddetli ve vahşi bir mikrop olmakla birlikte viral enfeksiyondur. Vücudun bağışıklık sisteminin bunu yenmesi beklenir pratik, hı hı, olarak. Eğer erken dönemde tanı konabilmiş olsa, hı hı, ilk 3-6 gün içerisinde yine de aşı yapılabilir. IVIK dediğimiz koruyucu immün globulin preparatları verilebilir. Ama işte kulak iltihabı falanca antibiyotik, İşte bebek pişikleri mantar kremi gibi, hı hı, böyle birebir örtüşen bir tedavisi yoktur maalesef.
Peki hocam, aşıyı diyelim ki belli bir yaşta yapması gereken bir aşı var. 6 yaşına kadar yapması gereken bir aşı var. 6 yaşına kadar şöyle bir inanışta, ben çocuğuma aşı yaptırmayacağım inanışında. Fakat daha sonra bizim programımızı dinledi ve dedi ki, eyvah Fırat hocam böyle dediyse vardır bir bildiği ama benim çocuk da yaşı geldi, işte 10 yaşına geldi. Bu aşıyı sonradan yaptırma şeyi yok mu? Var mı?
Var var. Kesinlikle var. Ha, bizde var, kaçırılmış, evet, aşı fırsatı diye ayrı bir ünite vardır. Hatta aşıyla ilgili konularda. Hı-hı. Bir çocuk gelir, yaşına uygun olarak risk ihtiva eden durumları gözden geçiririz. Hı-hı. Mesela şöyle diyelim, hiç aşı olmamış 1,5 yaşında bir çocuk geldiğinde bize mesela, hı hı, bu çocuğa bir an önce derleyip toplayıp işte hepatit B'sini yapmak lazım 3 doz olarak. Hı hı. Verem aşısını yapamazsınız. PPD testi yapmanız gerekir. Hı hı. İşte hepatit B'yi yaparsınız. Veya 10 yaşlıyız. 10 yaşlı belki daha çok şey söyleyebilirim. Hepatit A'sını direkt yapmayız. Geçirmiş olabilir. Anti-HAV total bakmalıyız. Bir kan tahlili yapıp bakmalıyız. Boğmaca aşısı 7 yaştan sonra yapılmaz. Onu ayrı tutarız. Bunun gibi bizim elimizde skalalar vardır. Hı hı. Rutin aşı programı, kaçırılmış aşı fırsatı. Kaçırılmış aşı fırsatında da işte 18 aydan küçükken başvuran hastalara uygulanacak yöntem, işte 5 yaşına kadar olan çocuklara uygulanacak yöntem, 5 yaşından büyük çocuklara uygulanacak metot diye. Nerede ise bütün aşılar, hani yeni doğmuş 0, 1, 2, 6, 12, 18, 24 ve 4-6 yaş, aylar ve yaşlar olarak aşılarını yapmış bir çocuğa, hı-hı, ne yapılıyorsa biraz daha kompleks olarak diğer çocuğumuzda da yapılır.
Evet.
Bu bir gecikmedir muhakkak ki, ama bağışıklık yanıtının da çok kötü olacağını zannetmiyoruz. Belki daha iyi yanıt bile alınabilir. Hı-hı. Aynen aşılar bitene kadar normal rutin bütün aşını olmuş bir çocuk gibi olur. Tek sıkıntı burada şu olabilir. Bu aşılar özellikle menenjit hastalığını mesela 18 yaşında geçirseniz kötü bir şeydir, ama 18 günlük geçirirseniz çok kötü bir şeydir. 18 günlük geçirdiğinizde zihinsel ödüllü, kör, sağır vesaire kalabilirsiniz. Hı-hı. Çocuğun en riskli olduğu dönemde, bağışıklığın en zayıf olduğu dönemde bu mikroba muhatabiyet ciddi risk ifade etmektedir. Çocuğu bu altın fırsattan mahrum bırakmış olursunuz. Hı-hı. Eğer o güne kadar çocuk hasta olmadıysa iyi, çok şükür Allah size affetsin, aşılarınız olur gidersiniz, ama olmuş ise dediğim gibi hani bir ayet-i kerimede bilmiyorsanız zikir ehline danışınız ayetini böyle, evet, yorumlamıştı bir hocamız. Hani bilene danışınız.
Biz bilene danışın. Doğru.
Ha, niye danışmadınız veya bilmeyen adama niye gittiniz diye sorarlar herhalde öbür tarafta.
Allah korusun. Peki hocam, diyelim ki aşı olmayı reddeden bir hastamıza dostunuz geldi, aşı olmayı reddediyor fakat siz de onu çok seviyorsunuz ve diyorsunuz ki ya bari bunu kurtarayım, yani olmazsa olmaz dediğiniz aşılar hangisidir? Yani reddediyor ama ya bari şunu yap diyebileceğiniz bir aşı var mı?
Şimdi ilk kısımda da zaten bunu bir fasıl geçmiştik ama, hı, bir şeyi tekrar vurgulamak isterim. O malum bayanla aynı cephede yer alıyormuş gibi olmayayım, evet, diye özellikle. Şu aşıyı yaptırmayın ya da yaptırmayabilirsiniz demiyorum.
Demiyorsunuz ama mutlaka yaptırın.
Ha, memlekette eğer en başında benim de seçme hakkım olsaydı, hı hı, rutin aşılamanın içindeki bazı aşılara muhalefet ederdim. Onu da söylüyorum. Hı hı. Ama karar verilip toplumun tamamına, şöyle diyeyim ben size, ücretsiz yapılıyorsa bir aşı, hı hı, sağlık ocağı, aile hekim eliyle yapılıyorsa, rutin aşıysa, Türkiye'de en az %85 bir aşılama oranı. Hı hı. Devlet bunu yapıyorsa milletimizin %85'i gidiyor kuzu kuzu aşısına olup geliyor.
Evet.
Bu oran Türkiye rakamı. Ben İstanbul'da yaşıyorum, o oran İstanbul'da %99'dur. Yani, hı hı, Bayburt'un bir dağ köyü, Şırnak'ın bir dağ köyü oranları oranında düşüktür tahmin ediyorum ulaşım, evet, mesela zorlukları yüzünden. İstanbul'da %99 aşılanıyor demektir bu durum. Hı hı. O yüzden başlangıçta az lüzumlu olduğunu düşündüğüm bir aşıyı bile rutin uygulamaya başlayınca mecburen herkese yapıyorum. Hı hı. Birincisi bu.
Evet.
Birinci tespit. Bu cevaptan asla diğer aşıları yaptırmayın anlamı, tamam, çıkarılmamalıdır.
Evet.
Hepatit B aşısını her koşulda özellikle çok vurgularız.
Hepatit B.
Karma aşıyı özellikle çok vurgularız. Kızamık kızamıkçık kaba kulak aşısını özellikle çok vurgularız. Karma aşının içinde difteri, boğmaca, tetanus, çocuk felci ve menenjit vardır zaten. böyle vurgularız. Bu aşıları seçerek söylememdeki sebep, bu aşıların koruduğu, korumasını ümit ettiğimiz hastalıkların sıklığı toplumumuzda yüksektir. Bu manada bunları söyledim. İkincisi de ilk bölümde de arz etmiştim. Yani pnömokok aşısı olun kardeşim, zatürresi olun. Olmazsak ne olur? Olmazsanız menenjit olabilirsiniz, zatürre olabilirsiniz, kulak iltihabı olabilirsiniz. Evet. Şimdi bunların üçü içinde söyledim ve benim tüylerim diken diken olmuyor. Evet. Allah'ın izniyle Rabbim ne lütfettiyse, nasip ettiyse olacak ama bunlar kolay tedavi edilir hastalıklar bizim için. Yani ya bak keşke aşı olsaydın arkadaş deriz ama yatırırız serumunu, antibiyotini bilmem neyini yaparız. İki günde, üç günde, beş günde toplanır bu hasta. Hı-hı. Ama çocuk felci diyorsunuz, orada bir duruyorum. Abi sen bu soruyu sorma mümkünse bana. Yani. Niye? Olduğunda zaten bitti. Evet. Olduğunda bitti. Hepatit B bulaşmış. Kronikleşir mi? Kansere döner mi? Siroza döner mi? Ya ben bu sürecin sonunda iyi çıkacağını bilsem de bu süreci yaşamak istemiyorum arkadaş. Acaba çocuğum %90 ihtimalle kronik karaciğer hastası olurmuş. %75 siroz olurmuş. %25 işte karaciğer kanseri olurmuş. Ya şimdi her yıl bir tahlil yaptırıyorsun ve 6 ayda bir neyse gidip ha işte tahliller şimdi çok kötü çıktı karaciğer. Şimdi bu yaşanacak dert mi arkadaş? Ya. Değil. Evet. Ha, yani ama su çiçeği aşısı deseniz, ben mesela çocuklarımdan biri doğmadan önce anne karnında geçirme ihtimali vardı. Hekim bir hocamız dedi ki eğer bu mikrop bulaşmışsa anne karnındaki bebeğe ve bir zarar verme ihtimali varsa çocuğunuzun kalbi olmaz, gözü olmaz, beyni olmaz, kolu olmaz bir ihtimal dedi. Yani bu cümleyi bilfiil duydum ben.
Evet.
Ha şükür o sırada yapılabilecek aşıyı bulduk ve yaptırdık. Elhamdülillah bir sıkıntı yaşamadık ama yani bu cümleyi duymak ister misiniz?
Tabii ki istemez hiç kimse.
İstemeyiz. Evet. Buna rağmen bakın böyle korkunç bir şey var ama sıralamaya koysanız su çiçeği bir bu değildir.
Değildir.
Bu değil yani. Su çiçeğiyle hepatit B'yi kıyaslayamazsınız. O yüzden neye dayanarak söyledim? Sık görülenleri öne koydum.
Tamam.
Olduğunda tedavi edilme ihtimali olmayanları öne koydum. Mortalite, morbidite, ölüm kalım ve sakat bırakma ihtimallerini öne koydum. En azından dedim ki karma aşı, kızamık kızamık kaba kulak aşısı, hepatit B aşısı kesinlikle %99,5 değildir. %100 yapılmalıdır. Diğerlerini ikinci gruba koydum ama onların da bence yapılmalı.
Fayda zarar riski.
Gene %70-80'in altında değildir onu söyleyeyim. Yani daha az önemli demek önemsiz anlamına gelmez. Tekrar ha, grip aşısı diyorsunuz. Yani anlamıyorum bu grip aşısı nasıl böyle yapılabiliyor bu memlekette. Orta zekalı her çocuk hekimi açıp bir kitabı grip aşısının yapılma indikasyonları bahsini okur. Bir kutu içinde bulunur bütün kitaplarda.
Evet.
5, 6, 8, 10 tane madde vardır. Bunların da %99'u 1 milyonda bir gözüken işlerdir zaten.
Evet.
Sık görülen bir hastalığımız da yoktur bu manada. Ama annesi geldi dedi ki ne dedi? Bizim çocuk geçen sene çok hasta oldu. Şimdi bir hekim bu cümleye istinaden bir çocuğa grip aşısı yapmamalı.
Evet.
Tamam anne cahildim anlatır derdin öbür tarafta çocuk gibi anlatamaz. Grip aşısının yapılacağı hasta grupları belli. Belli grip aşısı şu şu şu gruplara yapılacak. Diğerlerine de ya yapsak iyi olur kötü olur yok. Kitap yap diyorsa yapacaksın, yapma diyorsa yapmayacaksın.
Yapma diyorsa yapmayacaksın.
Veya bu konuda bir kanaatin varsa çok ciddi bir bilimsel çalışma yapıp sen yazacaksın bunu kitabı arkadaş. Ama annesi dedi ben de kıyamadım yavruya. Böyle aşı yaparsanız olmaya o zaman işte buyurun magazin basına birlikte çıkın.
Evet. Hocam birincisi bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi aslında insanların aşı yapmamaya cesaret etmeleri, cüret etmeleri de o hastalığın aslında o anda toplumda olmaması. Fakat toplumda olmaması nedeni de zaten aşıya dikkat edilmesi. Bunu anlamıyor insanlar.
Olması.
Şunu diyor mesela anne diyor ki ya diyor işte difteri diyorsunuz mesela. Difteri hani kim difteri ki diyor. Zaten difterinin olmamama nedeni difteri aşısının çok düzenli yapılması.
Aynen
bunu anlamıyorlar. İkincisi de aşı olmayacağım diyen insana aşı olmadığı takdirde niçin aşı olmak istemiyor? İşte aşının içinde civa varmış da daha da üst seviyelerde bir paranoya etkisi yapan bir söylem şudur işte kısırlık etkisi yapıyormuş da bunları bir kenara koyun. Bir de aşı olmadığı durumda işte az önce saydığınız o kalbi olmayacak, gözü olmayacak ana karnındaki çocuk için işte zatürre olacak daha sonraki çocuk için bir kenara koyun. Aşı olduğu takdirde ne riskler var? Aşı olmadığı takdirde ne riskler var? Bunların çok iyi değerlendirmesi lazım. Açıkça söylenmesi lazım. Ama maalesef dediğiniz gibi bunun medya etkisi şu. Medya çıkıp çok üst perdeden çocuklarınıza aşı yaptırmayın. Kesinlikle işte aşıda şu zararlar var deniyor ama aşı olmadığı takdirde hangi zararlara karşılaşacağını söylemiyor insanlar.
Maalesef
buna
böyle.
Da dikkat etmek lazım. Peki hocam şimdi İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda da son dönemde çocuklarda kalp rahatsızlığı sıklıkla görülmektedir diye bir haberimiz vardı. Şimdi aslında belki ilk başta mantıken şey gelebilir, çok garip gelebilir. Çocuktur, bu sağlıklıdır, iyi beslendikten sonra niçin kalp rahatsızlığı olsun? Hatta kalp krizi deniyor da ben kalp rahatsızlığına çevirdim onu. Yani çocuklarda birincisi kalp rahatsızlığı belirtisi neden olur? İkincisi de bu çocuklarda kalp sağlığını sağlamak için nelere dikkat etmek lazım?
Şimdi şöyle, çocuklarda kalp sağlığı çok önemlidir. Evet. Ama şöyle bir mevzumuz vardır bizim. Bir, kalp hastalıkları çok sık görülmez çocuk yaş grubunda.
Görülmez, evet.
Görülenlerin bir kısmı çok ciddidir. Maalesef onlar halkın arasında görülmez. Maalesef sürekli hastanelerde sıkıntı çeken yavrularımızdır. Bir kısmı da sinsi seyreder. Yetişkin çağda görünür. Yetişkin çağda görünür ama bundan sonra temeli çok daha eskilerdeydi diye bakmak lazım. Mesela en sık görülen kalp hastalıkları işte romatizmal kalp hastalığıdır yetişkin çağda. Kapak yetmezlikleri, kapak darlıkları. Bunların en büyük kısmı akut romatizmal ateşe bağlı oluşmuş kapak deformiteleridir. En sık görüldüğü yaş grubu 5-15 yaş. Evet, akut romatizmal ateş hiç tedavi verilmesine 2-3 ayda artritleri vesairesi geçer gider zaten. Kalbe verdiği zarar işte bir miktar kaçağa neden olur. Bu kaçak yıllar içerisinde artarak devam eder. Tanı koyduğunuzda bazen 28 bazen 66 yaşında olur hastamız. O yüzden çocuklarda kalp sağlığı hastalıkları önemli midir? Çok daha önemlidir. Bu sebeplerden dolayı sinsi gider, ceremesinin sorunu çekersiniz. Çocuk yaş grubundayken bir taş atıp 5 kuş vurursunuz. Yetişkin yaş grubunda 5 taşla bir kuşu vuramaz, ameliyata mahkum edersiniz hastayım. Burada dikkat edilecek nokta, yalnız artık imkanlarımız çok gelişti. Ben kendi asistanlık zamanımdan bilirim. Bir çocuğa ekokardiyografi yaptırmak bizim zamanımızda ciddi zorluk idi. Üniversite hastaneleri, işte bir de en büyük meşhur Siyah Mersek vardı bizim Anadolu yakasında. Anadolu yakasında herhalde 2 veya 3 merkezde ekokardiyografi yapılabiliyordu. Avrupa'da da 5'tir mesela bu rakam, çok emin değilim Avrupa yakasında. Şimdi o da abartılı oldu gerçi ama sokak arası polikliniklerde bile haftanın belli günleri ekokardiyografi yapılabiliyor en azından. Maalesef bunu da abarttık, israf ettik o hariç ama en azından bizim açımızdan çok kolaylık oldu. Yani dinleyip, şüphelenip, endişe edip bir bakalım ne olacak diye evine gönderdiğimiz çocuklar artık ekokardiyografi gönderiyoruz. 3 günde sonuç çıkıyor. Ya 3 gün derken randevusu geldisi gittisi yoksa 1 saatlik bir işlem hepsi. Çok kolay tanı koyuyoruz. Buna ait tedbirler alabiliyoruz. Burada önemli olarak çocuk kalp sağlığında bir, zaten rutin yapılanlar yapılıyor. Anne karnındayken ikinci de ultrasonlar vesaire yapılıyor. Bu sayede çocuk doğar doğmaz bir ameliyat ihtiyacı olacaksa, bir yoğun bakım ihtiyacı olacaksa buna uygun bir kurumda doğması temin ediliyor. Süratle yoğun bakım alınıyor. Ameliyat hazırlığı yapılıyor. Ameliyatı yapılıyor. Arkasından süratle yoğun bakıma tekrar alınıyor. Arkasından fıstık gibi taburcu edip evine gönderebiliyoruz. Eskiden bunlar bazen yeri gelir. Ya ben evde doğurmak istiyorum der hanımefendi. Evinde doğur kardeşim ama işte kalbi delik doğarsa çocuğun hastaneye yetişmez. Yani. Yetişmez. İkinci düzey ultrason yaptırmak istemiyorum. İşte aşılar gibi. Burada da abuk subuk 100 tane test koyarsanız hastanın hasta hepsini reddeder. İşte ikili tarama yaptık. Üçlü, ya bunlar önemli. Evet, önemli testler. Ne işe yarar? İşte çocuğunuzun Down sendromu olup olmayacağını dair bir ihtimal belirtisi size. Peki bunu bilsem ne olacak? Bilmesem ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Doğduğunda göreceksiniz. Sizi biraz korkutacak olay bu kadar. Ama ikinci düzey ultrason dediğinizde iş değişiyor. İkinci düzey ultrason anne karnında annenin desteğiyle kendini idare edebilen bir kalp hastalığının erken tanı koymasını sağlar. Dersiniz ki bu çocuğun kalbinde 4 tane delik var, damarları ters bağlanmış, bu oksijen şuraya gidiyor, bu buraya, adı belli. Daha anne karnından doğmadan çocuğa yapılacak ameliyat kafada canlanmıştır, yoğun bakımda yeri rezerve edilmiştir. Bu Allah'ın lütfudur, bundan kaçınmanın da bir vebali vardır. Şunu demiyorum, tekrar söylüyorum, ikili test yapan, üçlü test yapan onu da hayır, ben kendi çocuklarımda bunların hiçbirini yapmadım, çok da anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Zira yaptık işte trisomi 21, Down sendromu riski toplumda 8365'te birken sizde 2222'de 1 çıkacak gibi bir sonuçken ne yapacaksınız? Hiçbir şey. İnançlarımız gereği biz bu çocuğa kürtaj yapma hakkımız var mı? Yok. Kürtajı gerektiren tıbbi durumların dışında kalmakta bu durum. Yapmayacaksam bunu, bu tanıyı hastaya koy. Hastayı bilgilendirdik. Bilgilendirdiğinizde ne oldu? Kadıncağız 21. haftada giriyor, çocuğunun Down sendromu olma ihtimalini duydu. 40 haftaya kadar her gün karın ağrıları çekti.
Tabii.
Ve bir de çıktı, keşke inşallah öyle olsa, temiz çıktı. Buyurun, bu eziyeti niye çekti? Manası yok. Ama siz dediğim gibi bir ikili test yapalım. Sonra bir de üçlü test yapalım. Bir de şunun riskine bakalım. Bir de Fransa'ya kan gönderelim. Bu da ya, bunu yaptığınız zaman aslında ikinci düzey ultrason da yaptırmıyor. Ehem mi mühim mi tercih etmeniz lazım. İkinci düzey ultrason çok kıymetli bir iştir. Dediğim gibi çok basit, bu sorunun cevabı olsun diye söylüyorum. Ciddi kalp hastalıklarını anne karnında tanıyıp sağda solda çocuğun ziyan olmasını engeller. Çocuğun doğru yerde doğup doğru adamın eline düşüp doğru kurumda doğru yatakta yatmasını sağlar. Ki dakikalar içinde aslında ölür. davetiyesi yok.
Evet,
İlk dakika çocuk ölür. Evet. Böyle olduğu için çocuk kalp sağlığında bu konu bir başlıktır. Ama ikinci başlık, hani çok uzatmadan geçmiş olayım bu konuyu ama en çok yaşadığımız sıkıntı obezite mevzudur. Bu konuyla ilgili programlarımızı defaten konuşmuştuk zaten.
Tamam.
Obezite önemli bir sağlık sorunudur. Obez çocuklar özellikle o hareketsizliğe de bağlı, hareketsizliğe maruz obezite, obezite nedeniyle hareketsizlik birbirini tetikler. Hı hı. En çok omurga bozuklukları görülür mesela. En çok işte metabolik düzensizlikler görülür ama bunların hiçbiri adamı doğrudan öldürmez. Bunların hepsi ileri vadede işte sizin ateroskleroz, damar sertliği hastalığına muhatap olmanız ihtimalini çok arttırır. Şeker hastalığına yatkınlığı arttırır. Şeker hastalığı kalp problemlerini arttırır. Damar duvarlarınızı bozar. Çocuk kalp sağlığından bahsedeceksek eğer, bir, anne karnından itibaren invaziv girişimler de dahil olmak üzere doğru hekim, doğru merkezi bulup buradan takip edilir. İki, çocuklarımızın obez olmamasına gayret etmeliyiz. Kalp sağlığıyla ilgili bence bunu söyleyeceğimiz konu budur. Diğerleri zaten dikkat edilen hususlardan.
Eyvallah. Tabii son zamanlarda dediğiniz gibi kontroller de çoğaldı hocam. Çok kısa olarak ultrason, röntgen, MR. Yine kalp sağlığına bağlı olarak şimdi insanlar ya ultrasona giriyorlar ya işte röntgen ve MR. Bunlardan birisi hani çok tehlikeli, bir de çok tehlikeli değil. Ben bilemiyorum ama yani ama insanlar bunun özellikle MR'da
yeri gelmişken söyleyeyim, çok tehlikesiz olan ultrason, tehlikeli olan röntgen.
Tamam. Ama MR'a da aynı şey diyorlar hocam. MR'a kesinlikle girmeyeyim çünkü bu çok tehlikeliymiş diye söylentiler
yok,
var mesela.
Orada da yanlışlıklar. Tomografi o. Yani şöyle ayıralım. Bu işin tehlikesi nedir? Bu işin tehlikesi radyasyona maruziyettir. Hı hı. Radyasyona maruz kalmayalım isteriz. Bununla ilgili olarak biz birkaç hafta içinde önce bir radyolog abimize, daha sonra bir kardiyolog arkadaşımızla program yapmış idik. Hı hı. Mesela gereksiz yere çekilen, evet hatırlıyorum, kardiyoloji programıydı. Hı. Anjiyografi mi yapalım, BT anjiyomu çektirelim. Hı. BT anjiyoda yüksek doz radyasyon var. Ya dedim bunun zararı ne olur diye sordum. Hekim arkadaşımız şu cevabı vermişti. Özellikle ailesinde meme kanseri olan hanımefendiler bu beta anjiyografi yaptırmasalar daha iyi olur. Niye? Çünkü zaten riskli bölgeye ışın veriyorsunuz. Alın kenarı koyun. Çok kıymetli bir bilgi. Hı. Ama onun dışında bir radyoloji tetkikinin bir zararı yoktur. Radyasyonu çok önemli bir tetkik olarak kenara koydum. Hı. Onun dışında yoktur. Böyle olunca da tetkikleri ikiye ayırmalısınız. Radyasyonlu olanlar, radyasyonsuz olanlar diyeyim anlaşılır şekliyle. Hı. Ultrasonografi ses dalgaları prensibine dayanır. Evinizde radyonun çalışması ne kadar sağlığınızı tehdit ediyorsa, televizyon bile demedim radyo. Hı. Ultrason da o kadar zarar. Yani zararsızdır.
Tamam, ultrason zararsız.
Buna şüphe bile yoktur tamam. Bugüne kadar. Hı. İkinci olarak da MR, manyetik rezonans inceleme. Hı. Bu da elektromanyetik dalgaları kullanır. Büyükçe bir mıknatısın elektronları, protonları, nötronları hareket ettirme özelliğine dayanır. Bildiğimiz kadarı ile hiçbir zararı yoktur. Hı-hı. Buna ait bir şüphe de yoktur hali hazırda.
Evet.
Ama karşısında basit düz grafiler, röntgen diye sorduğunuz filmler, hı-hı, film denilen şey, bir de bunun çok daha fazlası olan tomografi vardır.
Tomografi.
Bunların da zararı olduğuna dair şüphe yoktur. %100 zararlıdır. Hmm. Ama ne kadarı, ama kaç dozu? İşte 500 kere tomografi çektirip hiçbir şey olmayan insan olabilir yeryüzünde, doğru. Ama kör taşın gözüne bir kere tomografi çektirip arkasından 3 gün sonra tiroid kanseri olan bir hasta da çıkabilir.
Hmm.
Bu direkt bundandır falan, bunların hepsi afaki şeyler ama velev ki afaki, ya böyle bir riski niye alayım ki?
Niye alasın?
O zaman tomografi çekerken 2-3 kere daha düşünerek istemek lazım.
Hı hı.
Grafilerde bu paranoyaklığı yapmamak lazım ama.
Hı hı.
Grafilerde bir düz grafide aldığınız radyasyon günlük hayatta 3 günde aldığınız radyasyonu eşdeğerdir. Bu televizyon, monitörler, güneş ışınlarından gelen radyasyon vesaire koyularak hesaplanmıştır. Yani biz kabaca eğer hekim arkadaşımız istemişse filmi hiç sorgulamadan rahatlıkla çektirin. Tekrarı ve kontrolü istenmişse hiç düşünmeden tekrarlayın ve çektirin.
Hı hı.
Tomografi konusunda öncelikle hekim arkadaşlarımız aman çok inceleyip sık dokusunlar.
Hı.
Hastalarımız da hani böyle huzuru bozacak şekilde değil ama hani lisanı münasip ideye bunun gerekliliğini bir sorgulasınlar. Gerekiyorsa da arkadaş hekim seçme hakkınız var. Yani falanca hekim arkadaşımız çok iyidir ama tomografiyi biraz çok çok kullanır.
Hı.
Onun da kendine ait haklılık payı olabilir ama arkadaş bu tomografi benim takıntılı konumdur. Bence buyur babacığım oradan çıkarsın. İşte MHRS'ye girersin. Aynı branşta farklı bir hekim arkadaşa muayene olursun. O çekmiyordur. Başka türlü tedavi ediyordur. İşini görürsün. Hani burada sorgulayıcı olalım. Öbür tarafta sorgulayıcı olmayalım.
Olmuyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Programımızın sonuna geldik. Ben programın nasıl geçtiğini anlayamadım. İnanın zaten 5 soru vardı. İkisini sorabildim.
Eyvallah.
Diğerleri kaldı. İnşallah belki bir sonraki programda bunları sorma fırsatını elde ederim.
İnşallah.
Çok teşekkürler. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının bu haftalık sonuna geldik. Gelecek programda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.